Ayrım 25.
Altın bir kafesi andıran ve içindeki yemliği, yalağı, tüneyi fevkalade olan evine kapatılmış bulunan İngiliz kadınının çevresinde yükseltilen çelik duvarlar, karşı konmaz bir çekicilik kazandırır ona. Hiçbir ulus evli bir kadını her alanda ölümle toplumsal hayat arasına sokarak onu ikiyüzlülüğe İngilizlerden daha iyi hazırlamamıştır. İngiliz kadınına göre ayıpla onur arasında hiçbir mesafe yoktur. Yani işlenen suç ya tamdır ya da ortada suç diye bir şey yoktur. Ya hep ya hiç. Hamlet'in to be or not to be'si, yani var olmak ya da olmamak. Yaşadığı çevredeki geleneklerin etkisiyle alıştığı hor görme eğilimini de eklersek, bu iki şıktan birini seçme zorunluluğu İngiliz kadınını dünyada yaşayan bütün öbür kadınlardan ayrı bir yaratık yapmaktadır. Zorla erdemli olan, baştan çıkarılmaya ise her zaman hazır duran, durmadan yüreğinde birikmiş gizli yalanları söyleyip duran ama biçim yönünden de hoş olan zavallı bir yaratıktır İngiliz kadını. Biçim diyorum çünkü İngiliz ulusu biçime her şeyi koymuştur. Bu ülke kadınlarının güzellik sırrı buradadır. Onlar için zorunlu olarak hayatın bütün anlamını taşıyan aşırı bir şefkat, kendilerine gösterdikleri ölçüsüz özenler. Shakespeare'in dehasının Romeo ve Juliet'te iki çizgiyle İngiliz kadınını anlatıverdiği sahnede enfes bir şekilde tasvir edilen aşk incelikleri. Siz onların çok yönlerine imreniyorsunuz. Bu anlaşılmazmış gibi görünen ama hemen her şeyleri ortaya çıkan, aşk konusunda da sevişmeyi yeterli bulan, dümdüz ve değişmez zevkleriyle aşka usanç ve sıkıntı getiren, ruhlarında bir tek nokta, seslerinde bir tek hece olan bu beyaz sirenler hakkında, denizi görmeyenin çalgısında birkaç telin noksan olması gibi, içinde yüzmeyenin hazların şiirinde mutlaka yaya kalacağı bir aşk okyanusu hakkında sizin bilmediğiniz ne söyleyebilirim size? Bu sözlerin hikmetini bilirsiniz. Markiz Dudley ile olan maceram dillere destan oldu. Şehvetin verdiğimiz kararlar üstünde o kadar büyük bir hükmü bulunan bir yaşta, isteklerine öylesine şiddetle gem vurulmuş bir gencin üzerinde, Kloşgard'da çilesini doldurmakta olan o melek kadının hayali gözlerimin önünde öyle kuvvetle parıldadı ki bütün çekici şeylerin bir üstüne karşı direndim. Benim Henriette'me bu bağlılığım Lady Arabelle'nin dikkatini üstüme çeken önemli bir şey oldu. Benim direnmem onun tutkusunu çoğalttı. Bütün İngiliz kadınları gibi onun istediği de fevkaladelikten, göz kamaştırmaktan başka bir şey değildi. İngilizler arzularını uyandırmak için keskin cinsinden baharat kullanırlar ya, o da gönlündeki aşkı diriltecek bir miktar karabiber ya da kırmızı biber istiyordu. Her şeyde sürekli mükemmel oluşun ve alışkanlıklarda hesaplı bir düzen eğiliminin bu kadınların hayatına getirdiği gevşeklik onları serüvenlere atılmaya, güç olanın peşinde koşmaya iter. Ben Lady'nin yaratılışındaki bu özelliklerin farkında değildim. Kendimi ondan ne kadar uzak tutuyor, ona ne kadar soğuk davranıyorsam, Lady Dudley'in yüreğine o kadar ateş düşüyor, tutkusu o kadar katmerleniyordu. Onun gururunu ortaya koyarak yürüttüğü bu mücadele bazı salonların merak ve ilgisini uyandırmıştı. Bu da onun için mutlaka zafer kazanmayı gerektiren bir ilk mutluluk oldu. Ah, Madame de Morzov'la benim hakkımda kullandığı şu korkunç sözleri bir dost gelip de bana söylemiş olsaydı girdiğim açmazdan derhal kurtulurdum. "Onların şu kumru ahlarından da bıktım," demişti Lady Dudley. "Burada işlediğim suçu haklı gösterme çabası içinde değilim. Ancak bir erkeğin bir kadına direnmek konusunda kadınların erkeklerden kurtulmak için sahip oldukları imkanlardan çok daha azına sahip olduğuna değinmek isterim.
Toplum kuralları biz erkeklere, siz kadınlara karşı direnirken hırçın davranmamızı yasaklamaktadır. Oysa kadın için hırçın davranmak aşağı karşı bir yem olduğu gibi yapılması kurallarca emredilen bir şeydir de. Tersine erkek gururunun bilmem hangi yasası bizim çekingen hareket etmemizi yasaklamıştır. Lütufların imtiyazı sizin elinizde bulunsun diye alçak gönüllülüğün tek elini de size bırakırız. Ama bir an rolleri değiştirin, erkeğin alaylar karşısında rezil olduğunu görürsünüz. Gerçi aşkım beni tehlikelere karşı koruyordu ama gururum, bağlılığın ve güzelliğin üçlü çekiciliğine büsbütün duygusuz kalabilecek bir yaşta da değilim. Lady Arabelle, kraliçesi olduğu bir baloda kendisine gösterilmiş bütün saygı ve sevgi duygularını ayaklarımın önüne koyduğu ve tuvaleti hoşuma gitmiş mi diye göz ucuyla beni izlediği, beğendiğim takdirde zevkten ürperdiği zaman ondaki coşku bana da geçiyordu. Zaten çarpışmak için öyle bir alan seçmiş bulunuyordu ki benim kendisinden kaçmama imkan yoktu. Diplomatik çevreden gelen bazı davetleri reddetmek çok güç oluyordu. İçinde bulunduğu durumdan dolayı bütün salonların kapıları açıktı ona. İstedikleri şeyleri elde etmek yolunda kadınların göstereceği büyük bir ustalıkla ev sahibince sofrada benim yanıma oturtulmayı sağlıyor, sonra da kulağıma eğilip şu sözleri fısıldıyordu. Ben de Madame Morozov kadar sevilseydim, sizin yolunuza feda etmeyeceğim hiçbir şey olamazdı. Gülerek en ufak şeylere razı olduğunu, hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini vaat ediyor ya da beni sevmesine izin vermemi rica etmekle yetiniyordu. Bir gün bana kuruntulu bir bilincin bütün şartlarını ve genç adamın bastırılmaz arzularını gıcıklayan şu sözleri söylediği oluyordu. Her zaman dostunuz, ne zaman isterseniz metresiniz. Nihayet beni avucuna alabilmek için yaratılışımdaki dürüstlüğü kullanmak istedi. O da uşağımı elde etti. Çok güzel olduğu, arzularımı kabarttığından emin olduğu bir suareden sonra eve döndüğümde onu odamda buldum. Bu olayın yankıları ta İngiltere'ye ulaştı. Ve en güzel meleğinin bu düşüşü karşısında İngiliz aristokrat çevreleri yas tutan gökyüzü gibi bir yasa gömüldü. Lady Dudley ise Britanya İmparatorluğu göğündeki bulutunu terk etti, giderlerini kendi servetine göre ayarladı. Erdemiyle bu müthiş yıkıntıyı hazırlayan kadını fedakarlıklarıyla gölgede bırakmak istedi. Lady Arabelle tapınağın tepesine çıkmış bir şeytan gibi bana şehvet ülkesinin en zengin bölgelerini göstermekten büyük bir zevk duydu. Yalnız Natalie, yalvarırım bu satırları hoşgörüyle okuyun. İnsan hayatının en ilginç sorunlarından biri hemen hemen bütün geçirdikleri bir kriz söz konusudur burada. Bu kayalığın üstünde bir fener yakmak için de olsa size açıklamak, anlatmak isterdim bunu. Narin ve ipince olan bu güzel lady, bitkin ve mecalsiz görünen, yumuşacık görünen bu süt beyaz kadın, bu kızıl, ipek gibi saçlarla taşlanmış yüzüyle uysal görünen, parıltısı bir fosfor oyunuyla geçici sanılabilen bu yaratık, aslında demirden bir kapıya sahiptir. Sinirli bileğiyle yumuşakmış gibi görünen ama aslında hiçbir şeyin yaramayacağı eliyle ne kadar azgın olursa olsun zapt edemeyeceği at yoktur. Ayakları dişi geyik ayağıdır. Anlatılamayacak kadar güzel birer kılıf içindedir, kurudur, adaleli ve güçlüdür. Hiçbir erkek at üstünde kovalayamaz onu. Bir santora biner ve engelli koşulları kazanabilir. Atını durdurmaya lüzum görmeden geyiklere, karacalara ateş edebilir. Vücudu terlemek nedir bilmez. Havadan ateşi içine çeker, başka türlü yaşayamayacağı için hep su içinde yaşar. Bu yüzden onun tutkularında Afrika'ya özgü unsurlar vardır. Çöl kasırgaları gibi eser arzuları. Zaten çöl onun gözlerindedir. kızgın genişliğiyle, gök maviliğiyle, aşkla dolu, serin, yıldızlı geceleriyle, tükenmez göğüyle gözlerindedir çöl. Kloşgard'la ne büyük bir tezat. Biri doğuysa öteki batı sanki. Biri en ufak nemli parçaları bile beslenmek için kendini çekiyor, öteki ruhundan damlalar sızdırıyor. Kendine bağlı olan kimseleri ışıktan bir hale içine alıyordu. Biri canlı ve incecik, öbürü dolu ve ağırbaşlı. Bilmem, İngiliz geleneklerinin genel anlamı üstünde hiç kafa yordunuz mu? Maddenin böyle kutsallaştırılması, belirlenmiş, düşünülüp taşınılmış, ustaca uygulanmış bir epikürcülük değil de nedir? Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler, İngilizler belki kendileri de farkında değiller ama materyalist insanlardır. Dine, ruha ilişkin bir takım iddiaları vardır. Ama bunlarda ne tanrısal bir öz ne de katolik bir öz bulabilirsiniz. Oysa bu özler ne kadar ustaca yapılırsa yapılsın hiçbir ikiyüzlülüğün yerini tutamayacağı bir incelik, bir bereket taşırlar. İngiltere, maddeyle ilgili en ufak şeylere güzellikler katan, terliğinizi dünyanın en şık terliği yapan, çamaşırlarınıza en hoş görünümü kazandıran, dolabınızı sedir ağacıyla kaplayıp kokulandıran, günün belli saatinde bardağınıza titizce demlenmiş enfes bir çay dolduran, tozları yok eden, merdivenden başlayarak bütün evinize baştan başa halılar döşeyen, mahzenin duvarına varıncaya kadar her şeyi bir güzel fırçalayan, kapının tokmağını pırıl pırıl eden, arabanın yaylarına esneklik veren, maddeyi yumuşak, parlak ve besleyici bir öz haline getiren, huzur ve rahat içinde yaşamanın sıkıcı ve kaba monotonluğunu yaratan, insana dümdüz hiçbir taşkınlığa yer olmayan, tezatsız bir hayat sağlayan o bilim, İngiltere'de en yüksek noktasına varmıştır. İşte ben bu İngiliz lüksünün tam ortasında, belki de kendi cinsi içinde bir eşi daha bulunmayan bir kadın tanıdım. Bu kadın beni bitkin hale gelmişken yeniden dirilen bir aşkın ağına attı. Ben bu aşkın çılgın verimlerini almadan önce mutlak bir vazgeçiş ve perhiz içinde yaşamıştım. İçine girdiğim yeni sevdanınsa insanı mahveden bir tarafı, kendine özgü bir elektrik akımı vardı. Sizi yarı uykuyu andıran bir uykusuzluğun fil dişi kapılarından göklere salıyor ya da kanatlı sağrısının üstüne terkisini alarak yine geri getiriyordu. Nankör bir aşktı bu. Kendi kurbanı olan cesetlerin üstünde kahkahalar atan korkunç bir aşk. Unutkan bir aşk. İngiliz politikasına benzeyen, bütün erkekleri öksesine düşüren taş yürekli bir aşk. Ne demek istediğimi şimdiden anlamışsınızdır herhalde. İnsan maddeden ve ruhtan meydana gelir. Hayvan gelip onda son bulur. Melek ondan başlar. Şimdiden sezdiğimiz bir gelecekle henüz bütün bütüne kopmadığımız eski içgüdülerimizin kalıntıları arasındaki mücadele, cinsel aşkla tanrısal aşk arasında hepimizin geçirdiği mücadele bundan ileri gelmektedir. Bazı kimseler bu iki çeşit aşkı sadece birisinde tadar, bazı kimseler de bundan kaçınır. Bazıları eski isteklerini doyurmak için bütün kadınlar arasında dolanır. Bazıları içinse her şey tek bir kadının varlığında toplanmıştır. Şu adam maddi hazlarla manevi hazlar arasında kararsız bir şekilde gidip gelirken, bu adam veremeyeceği bir şeyi kendinden isteyerek eti ruhsal bir kişilik haline getirmektedir. Aşkın bu genel niteliklerini düşünürken, bünyelerin farklılığından doğan ve birbirini denememiş kimseler arasında yapılmış anlaşmaları bozan uyuşmaları ya da uyuşmazlıkları hesaba katacak olursanız ve buna daha çok kafalarıyla, yürekleriyle ya da eylemleriyle yaşayan, yani düşünen, duyan ve hareket eden ve içinde iki ayrı insan bulunan bir birleşmede umduklarını bulamamış kimselerin başta besledikleri umutları yüzünden düştükleri hataları da eklerseniz, toplumun merhametsiz bir tavır takındığı felaketlere büyük bir hoşgörü duyarsınız. İşte Lady Arabelle'de insan bedeni denen yüce maddenin güdülerini, organlarını, tutkularını, kusurlarını ve erdemlerini karşılama çabası içindedir. O, vücudun sevgilisi, metresi olmuştu. Madame de Morozov ise ruhun eşiydi. Bir metresin doyurduğu aşk sınırlıdır. Maddenin sınırları vardır. Maddenin özellikleri hesaplanabilir bazı ölçüler içindedir. İster istemez doyulacak, bakılacak bir noktada. Paris'te Lady Dudley'in yanında olduğum zamanlarda tuhaf bir boşluk duyardım. Oysa yüreğin ülkesi sonsuzluktur. Kloşgard'da sonsuzdu, sınırsızdı aşk. Lady Arabelle'e karşı büyük bir tutku vardı içimde. Ateşli bir sevgiyle seviyordum onu. Hiç kuşkusuz ondaki şehvet hayvanı müthişti. Zekası da yüce erdemler taşıyordu. Her konuyu incelikle kavrayabilecek alaycı bir konuşması vardı. Ama Henriette? Taparcasını seviyordum Henriette. Geceleri mutluluktan ağlıyordum, sabahları pişmanlıktan. Bazı kadınlar vardır, kıskançlıklarını meleklere yaraşır bir iyilik perdesi altında saklayacak kadar ustadırlar. Bunlar Lady Dudley gibi daha çok 30'unu aşmış olanlar arasından çıkar. Bu kadınlar artık çok şeyi anlayıp dinlemeye, hesaba vurmaya, içinde bulunan zamanın sıkıp özünü çıkarmaya, geleceği düşünmeye alışmışlardır. Çırpınan avını yarasının farkına varmadan izleyen bir avcı gibi en haklı iniltileri acımadan susturacak bir güce sahiptiler. Arabelle, Madame de Morozov'un adını ağzına almaksızın onu yüreğimde öldürmeye çalışıyordu. Ama ona ruhumda yeniden rastladıkça bu yenilmez aşk onun arzularını daha da alevlendiriyordu. Kendi hesabına sonuçlanacak kıyaslamalarla üstün çıkmak için genç kadınların çok kere başvurdukları yolları denemedi. Sık sık şüphelere düşmedi. Boyuna kavga çıkarmadı. Aşırı bir merak gösterisinde bulunmadı. Ama kemirilecek bir avı ağzıyla kavrayıp inine götüren bir dişi aslan gibi hiçbir şeyin bu mutluluğunu bozmaması için çevreyi kolluyor, beni henüz boyun eğmemiş bir köle gibi saklıyordu. Onun gözü önünde oturup Henriette mektuplar yazıyordum. Yazdıklarımın tek satırını okumadı. Zarfın üstüne yazılı adresi öğrenmeye hiçbir şekilde yeltenmedi. Tamamen serbestim. Onu kaybedersem kendi hatamdan olacak bu diye kendi kendini düşünmüş gibiydi. Gururla yaslandığı aşkı öylesine fedakardı ki istesem gözünü bile kıpırdamadan hayatını verirdi bana. Kendisini bırakıp gidersem intihar edeceğine de inandırmıştı beni. Bu konuda ölü kocalarının yakıldığı ateşe kendilerini atarak can veren Hintli kadınların geleneklerini nasıl övüyordu bir görmeliydiniz. Gerçi bu adet Hindistan'da soylu sınıfa özgü bir üstünlüktür ve bu imtiyazın hayatı küçümseyici yüceliğini sezemeyen Avrupalılar tarafından anlaşılması pek de beklenemez. Ama kabul edersiniz ki bizim şu dümdüz modern geleneklerimiz içinde aristokrasi ancak duygularda görülecek olağanüstü atılımlarla kendini kurtarabilecektir diyordu. Burjuvalara benim damarlarımdaki kanın onların damarlarında akan kana benzemediğini onlardan farklı bir şekilde ölerek değil de başka nasıl ispat edebilirim? Soylu olmayan kadınların da elmasları, kumaşları, atları, hatta yalnız bizlere ait olması gereken asalet armaları olabilir. Ama sevmek, başı dimdik, yasalara rağmen sevmek, yatağının çarşafından kefen yapılarak seçilmiş mabut için ölmek, bir tanrı yaratmak hakkını kadiri mutlaktan alarak yeri ve göğü bir adamın egemenliğine terk etmek, ona hiçbir şekilde, hatta erdem adına bile ihanet etmemek, çünkü görev adına kendini ondan esirgemek, onun dışında bir şeye bağlanmış olmak değil midir? Bu başka şey. İster bir fikir olsun, ortada mutlaka bir ihanet var demektir. Sıradan kadınların ulaşamayacakları yücelik budur işte. Çünkü onlar için hayatta iki yol vardır. Ya erdemin büyük ve açık yolu ya da fuhuşun çamurlu sokağı. Görüyorsunuz, Arabelle benim gururumu uyarmaya çalışıyordu. Kendi nefsinden fedakarlık ediyor, bendeki benlik duygusuna övgüler düzüyordu. Beni öyle yücelere çıkarıyordu ki kendisi ancak dizlerimin dibinde yaşayabilirdi. Bunun için zekasının bütün parlaklığını bir cariye gibi tavır almak ve her şeye boyun eğmek yolunda kullanıyordu. Bütün gün ayaklarımın dibine uzanarak sessiz durabilirdi. Gözlerini bana dikerek öylece kalırdı. Doğu saraylarındaki bir cariye gibi zevk saatinin gelmesini bekler, bir yandan da ustalıklı cilvelerle bu saatin yaklaşmasını sağlardı. Zevk yönünden çok bereketli, bu zevkleri deneylerin yarattığı bilgilerle çeşitlendiren ama bilgisini tutkusunun taşkınlıkları altında gizleyen o çılgın coşkular içinde geçirdiğim ilk 6 ayı hangi kelimelerle anlatmalı acaba? Cinsel duygulardaki şiirin birdenbire belirmesi, genç erkekleri kendilerinden yaşlı kadınlara bağlayan kuvvetli bağı meydana getirir. Ama bu bağ kürek mahkumunun zinciri gibidir. Ruhta silinmez bir iz bırakır. Değerli taşlar işlenmiş bir takım tuhaf biçimli altın kupalarla içki sunmasını bilmeyen, bütün süsü çiçeklerinden ibaret olan, temiz, taze aşklara karşı peşin bir tiksinti uyandırır. Yalnız hayal gücümde yaşattığım, yalnız yaptığım anlamlı çiçek demetlerinde belirttiğim ve ruhların birleşmesiyle büsbütün ateşlenen hazlardan payımı alırken, bu enfes kupadan, kana kana içişimden dolayı kendimi haklı çıkarmak için bazı saçma muhakemelere girişmekten de geri kalmıyordum. Söz gelimi sonsuz bir bitkinlik içinde olup da ruhum vücudumdan çok uzak yerlerde uçup durduğu sıralarda bu zevklerin maddeyi ortadan kaldırmak, ruha yüce bir uçuş imkanı sağlamak için bir yol olduğu kanısına varıyordum. Lady Dudley birçok kadının yaptığı gibi aşırı mutluluğun insanı sürüklediği coşkun anlardan yararlanarak yeminlerle beni kendisine bağlamaya çalışıyordu. Hatta bazen şehvetin iyice etkisini yaşadığım anlarda Kloşgard'daki melek hakkında küçültücü bazı sözler de aldığı oluyordu ağzımdan. Bir kere hain olduktan sonra yalancı ve hilekâr da oldum. Çünkü Madame de Morzov'a o çok sevdiği berbat, mavi elbiseli çocukmuşum gibi mektuplar yazmaya hala devam ediyordum. Ama doğrusu herhangi bir boş boğazlığın umutlarımın güzel köşkünde ne felaketler yaratacağını aklıma getirdiğim zaman ondaki ileri sezme gücü beni dehşet içinde bırakıyordu. Çok defa sevinçlerimin ortasında ani bir acı beni buz gibi donduruyor ve kutsal kitapta Kabil nerede Habil denildiği gibi yukarılardan bir sesin Henriette'nin adını söylediğini işitiyordum. Mektuplarım cevapsız kaldı. Müthiş bir kaygı içine düştüm. Kalkıp Kloşgard'a gitmeyi düşündüm. Arabelle bu tasarıma karşı çıkmadı. Yalnız çok tabii bir şeyden bahseder gibi Turin'e kadar benimle beraber gitmek istediğini söyledi. Güçlüklerle kuvvetlenen arzuları, umulmamış bir mutlulukla haklı çıkan ön sezileri, her şey onda eşsiz bir duruma getirmek istediği gerçek bir aşk doğurmuştu. Kadınlığının dehası beni Madame de Morzov'dan bütün bütün koparmak için bu yolculuğun bir fırsat olduğunu sezdirmişti ona. Bense korkudan önümü ardımı göremeyecek kadar kör olmuştum. Gerçek aşkın saflığı sürüklüyordu beni. Düşeceğim tuzağı fark edemedim. Lady Dudley vazgeçişlerle dolu bir takım vaatlerde bulunarak benimle beraber gelmesine karşı yöneltebileceğim bütün itirazları önceden önlemiş oldu. Gündüzleri sokağa çıkmadan, kılık değiştirerek, kim olduğunu belli etmeyerek, Tours dolaylarında bir yerde kalmaya, buluşmalarımız içinde de gecenin hiç kimsenin bizi göremeyeceği saatlerini geçmeye razı oldu. Tours'dan Kloşgard'a atla gittim. Bunun sebepleri vardı. Bir kere Arabelle buluşmak için yapacağım gece gezintileri bir atım olmasını gerektiriyordu. Altımdaki hayvan Lady Esther Stephon'un Markiz'e yolladığı bir Arap atıydı. Ben de bu ata çok garip bir şekilde Markiz'in Londra'daki salonunda bulunan Rembrandt'ın şu ünlü tablosu karşılığında sahip oldum.